Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 2 İsmen 1401, Hicri Kameri 30 Recep 1444 ve Miladi 21 Şubat 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de yeni depremlerin vuku bulması üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve Uluslararası Ana Dil Günü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran ve Çin'in potansiyellerine vurgu yaptı. İran, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına yanıt veriyor. İran hükümet sözcüsü bugünden itibaren hükümetin döviz alanında yeni bir düzene girdiğini belirtti. Antony Blinken, İran'ın nükleer programıyla angaje için diplomasinin en iyi yol olduğunu belirtti. Belarus Cumhurbaşkanı Tahran'a geliyor. Ve Kahramanmaraş merkezi depremlerde can kaybı 42.310'a yükseldi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i CGTN televizyonuna verdiği demişti, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Reis'i iki kadim medeniyet olan İran ve Çin arasındaki tarihi ilişkilere değinerek uluslararası meselelerde iki ülkenin ortak tutumu olduğunu belirtti. Çin ve İran'ın tek taraflılıkla mücadele, bağımsızlığın korunması ve güçlenme ihtiyacı alanında ortak görüşe sahip olduğunu belirten Reis'i, iki ülkenin karşılıklı kapasiteleri hem Asya'da hem de ikili ilişkilerde ortak işbirliğini genişletmek için çok bir fırsat yaratmıştır dedi. İran'ın en önemli iş ortaklarından biri olan Çin'e yaptığı ziyaretini değerlendiren Reis'i, bu ziyaretin İran'ın Çin ile işbirliğine ilişkin stratejik görüşü doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Reis'i İran ve Çin'in üst düzey yetkilileri arasında imzalanan anlaşmalara göre iki ülke sanayi, madencilik, tarım, ulaşım, kültür ve medya alanlarında işbirliği yapabilir ifadesini kullandı. Kuşak yol projesinin bu proje yolundaki ülkelere fayda sağlayacağını ifade eden Reis'i şunları kaydetti. Bu güzergahın canlandırılmasıyla hem İpek Yolu üzerindeki kadim bağlantı modern bir şekilde canlandırılacak hem de bölgenin ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırılacaktır. Ayrıca bu proje bölgenin ve hatta dünyanın önemli bir bölümünün ticari ve ekonomik durumunu kolaylaştırmakta, bu güzergah üzerindeki ülkelerin kapasitelerinin daha fazla dikkate alınmasına neden olmaktadır. Reisi Amerika ve diğer batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin aslında bu tam anlamıyla bir savaştır. Fakat araçları değiştirilmiş. Dün askeri bir araçtı, bugün bir yaptırım aracı. Onlar bu yaptırımları çok acımasızca uyguluyorlar. İran için hastaların ihtiyacı olan ilaca bile ambargo koymuşlar. Aileleri için çok büyük acı olan kelebek hastalarına bile ihtiyaçları olan ilaçları yasaklamışlardır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi tüm dünya yaptırımlarının sonucunun insanların yaşamları üzerindeki baskı olduğunu çok iyi biliyor. Yaptırım uygulayanlar yaptırımların İran hükümetine baskı yapmak için olduğunu söylüyorlar ancak bu yaptırımlar insanların hayatını etkilemektedir ifadesini kullandı. Yaptırımlarla İran milletini durdurmak istediklerini belirten Reisi, İran milleti ve gençlerin bir an bile yavaşlamadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı, İranlı bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İranlı bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, Avrupa Birliği'nin son yaptırım kararına misilleme olarak yakında İran'ın yeni yaptırım listesi açıklanacaktır, dedi. Avrupa Birliği, ülkedeki insan hakları ihlalleri iddiasıyla 32 İranlı kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı. Buna göre, İran İnşaat ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Eğitim Bakanı Yusuf Nuri'nin aralarında bulunduğu 32 kişi ile 2 kuruluşa Avrupa Birliği ülkelerince yaptırım uygulanacak. Yaptırımlar, listedekilerin varlıklarının dondurulmasını, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat yasağını, bu kişi ve kuruluşlara finansmanın engellenmesini içeriyor.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, hükümetin bugünden itibaren döviz alanında yeni bir düzene gireceğini, bu düzenin geçmişteki deneyimler ve yaptırım karşıtı kazanımlardan yararlanıldığını söyledi. Yetkili Cumhurbaşkanı Reisinin Çin'e stratejik bir verimli ziyareti ve kargaşa eylemlerinin fiyasko vermesinin ardından düşmanların İran milletine karşı döviz savaşını körüklemeye başladığına dikkat çekti. Bahadur-i Cehrami İran'a yönelik ekonomik savaşa karşılık olarak hükümetin bugünden itibaren döviz alanında yeni bir düzene girdiğini kaydetti. Yetkili hassas bilgilere göre Amerika ve belli bazı devletlerin casusluk servislerinin İran'ın döviz piyasasında istikrar sağlamasına engel olmak için görevlendirdiğini sözlerine ekledi.
Devrim Muhafızları Hava Uzay Komutanı General Emir Ali Hacizade, bir zamanlar düşmanın birinci önceliği nükleer meseleyken daha sonra nokta vuruş yapan füzeler, ardından daha tehlikeli gördükleri İHA'ların birinci önceliklerine dönüştüğünü işaretle yakında yeni bir konunun düşmanın birinci önceliğine dönüşeceğini söyledi. Tahran'a katıldığı bir etkinlikte konuşan General Hacizade, bugün düşmanların İran'a karşı hibrit savaş yürüttüklerini ve çeşitli yollardan kendilerine saldırdığını işaretle, bugün düşmanın ekonomi yönünden İran'a saldırmakta olduğunu belirtti. Hacizade, bugün bölgesel güç olmayı da geride bıraktıklarını, bölgede İran olmadan onların hiçbir planı yerine getirme gücüne sahip olmadığını söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programı ile angaje için en etkin ve sürdürülebilir yolun diplomasi olduğunu belirtti. Blinken bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında İran'ın nükleer programı ile ilgili izlenebilecek en iyi yolun diplomasi olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı bununla birlikte ancak şimdiki durumda bu girişimlerin alt öncelikte olduğunu, çünkü İran'ın anlamlı şekilde etkileşim içinde olmadığını iddia etti. Blinken sözlerinin devamında bundan sonra kapıların diplomasi için açık olduğunu, İran ne söylüyor, ne yapıyor, acaba etkileşim içine giriyor mu, değil mi, buna bağlıdır diye konuştu. Amerika Pratik'te İran'a karşı yaptırımlar uygulamakta, diplomasiye giden yolların önünü kapatırken Blinken diplomasi kapılarının açık olduğunu iddia ediyor.
İran Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Maddeyle Mücadele Polisi Başkanı Mecid Kerimi, İHA'ların uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede kullanıldığına başlandığını belirtti. Teslim'e konuşan İranlı yetkili, daha önceleri polisimiz kimi operasyonlarda ve görevlerinde İHA'ları kullandı. Ancak şimdi özel bir şekilde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele için kullanılacaktır dedi. İranlı yetkili sözlerine şunları ekledi. Geçmişte İHA'ların sırf ülke içinde sınırlarımızın denetiminde kullanıyorduk ama şimdi özel bir programımız var. Uyuşturucu ile mücadelede sınırlarımızda etkin bir şekilde kullanılacaklar. İranlı yetkilinin belirttiğine göre emniyet güçlerinin İHA sayıları artmakla beraber temel görevlerde de sık sık kullanılacaktır. Bu İHA'ların ise izleme, iz bulma, takip ve bulma operasyonlarında özellikle de çöllük ve tenha bölgelerde kullanılacağını belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Mart ayının başında İran'a geleceği bildirildi. Lukashenko'nun Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Belarus lideri Lukashenko, geçenlerde ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yardımcı olacağını söylemişti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi, en son Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesindeki ikili temasları kapsamında Lukashenko ile görüşmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı yıllık konuşmasında ülkesinin İran'ın da içinde yer aldığı uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu geliştirmek istediğini söyledi. Sputnik'e göre Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis'e yönelik yıllık konuşmasını yaptı. Ukrayna operasyonu, Batı ile ilişkiler, ekonomi, seçim tarihi gibi birçok alanda açıklamalar yapan Putin, yeni stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşmasına katılımı askıya aldıklarını ama bunun anlaşmadan çekilmek anlamına gelmediğini duyurdu. Putin, Ukrayna krizine ilişkin Ukrayna'ya gönderilen silahların menzili ne kadar uzarsa biz de bu silahlar nedeniyle oluşan tehdidi o kadar uzağa iteceğiz. Rusya'yı savaş alanında yenmeleri imkansız dedi. Putin sözlerine şöyle devam etti. Rusya hem ülkede hem de yurt dışında yeni koridorlar inşa edecek ve Karadeniz'deki limanlar da geliştirilecek. Bu planlar arasında Transsibirya demir yolunun modernizasyonu ve Kuzey Güney Ulaştırma Koridoru'na katılım yer alıyor. Bunlar Çin, Hindistan, İran ve diğer dost ülkelerle işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları da eleştiren Rusya lideri Putin, Batı bize karşı ekonomik cephe açtı ancak hiçbir yerde amacına ulaşamadı ve ulaşamayacak diye konuştu.
AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42.310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42.310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448.018 vatandaşımız tahliye edilmiştir denildi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu. Erdoğan, Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız dedi. Gaziantep'te 100 bin kişinin çadırlara yerleşine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır.
Asrın felaketin açtığı yaraları sarmak için İran'da başlatılan İyilik Güneşi yardım kampanyasında 187 milyar İran riyalı bağış toplandı. İran Kızılayı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ülkede başlatılan İyilik Güneşi yardım kampanyasında 187 milyar İran riyalı bağış toplandığını bildirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kanık son günlerde İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivent ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin deprem bölgelerine gelen ilk ülkelerden biri olan İran Kızılay'ını yardımlarından dolayı takdir ediyoruz. Türkiye, Tahran hükümeti ve İran Kızılay'ının desteklerini asla unutmayacaktır demişti.
Cenin'de Siyonist askerleri ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Cenin vilayetinin değişik bölgelerine işgal güçleri tarafından baskınlar düzenlenmesi, direnişçilerle aralarında şiddetli çatışmalar meydana gelmesine neden oldu. Direnişçiler Cenin mülteci kampı civarında işgal güçlerinin askeri araçlarına karşı durdu ve işgal askerlerinin üzerine yoğun bir şekilde ateş etti. Diğer yandan işgal güçlerinin bugün sabah saatlerinde Nablus'un güneyindeki Urif köyüne yaptıkları baskında bir arabayı ve bir de motorlu testereyi çaldıkları haber verildi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçleri Kemal Kevkeş isimli bir vatandaşın arabasına ve İsam Estafdi adlı bir vatandaşın da ağaç kesmekte kullandığı motorlu testeresine el koydu. İşgal güçlerinin baskında ayrıca bazı evleri bastıkları ve özgürleştirilmiş eski esirlerden olan iki kişiyi gözaltına aldıkları haber verildi. İşgal güçlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde dün gece ve bugün sabah gerçekleştirdikleri baskınların tümünde ise toplamda 21 kişiyi gözaltına aldıkları bildirildi. Gözaltına alınanların birçoğunun El Hali'nin güneyindeki El Fevvar mülteci kampı ahalisinden olduğu belirtildi. Bu arada İşgal güçlerine karşı direniş eylemleri de devam ediyor. Filistin Bilgi Merkezi'nin son yayımladığı günlük raporuna göre, raporun hazırlanmasından öncesine tekabül eden 24 saatlik süre içinde işgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik olarak Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde toplamda 27 direniş eylemi gerçekleştirildi. Bunlardan 4'ünün ateş açma eylemi olduğu ifade edildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Yeni START anlaşmasını askıya aldıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı, Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında yeni stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşmasına katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşmasına katılımı askıya almasını değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de Amerika'nın bunu hak ettiğini vurguladı. Twitter'dan İngilizce bir mesaj paylaşan Medvedev, Amerika, Rusya karşıtı aptalca politikasından dolayı hak ettiğini yani yeni START'ın askıya alınmasını elde etti. Stratejik istikrar konusunda eski tas eski hamam anlayışıyla hareket ederek Rusya'yla savaşamazsınız. Bunu hak ettiniz ifadelerini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanı Amerika'nın terörizm ile savaş adına 900 bin canı aldığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı web sitesinde pazartesi günü yayınladığı raporunda Amerika'nın 2001 yılından itibaren terörizm ile mücadele bahanesiyle başlattığı savaşlarda 900 bin canın alındığını, bunların da 335 bininin sivil olduğu ve geri kalanının da şüpheli olduğu vurgulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı bu raporunda Amerika'nın hegemonyasını dünyada sırf kendi çıkarlarını temin etmek için kullandığını, bu doğrultuda tüm bölgelerde istikrarsızlığa ve savaşa yol açmaktadır. Çin Dışişleri Bakanlığı Washington'un siyaset, askeriye, ekonomi, teknoloji ve kültür alanlarındaki bencil tavırlarından da örnekler sunmuştur. Çin, Amerika'nın 100 yıl içerisinde Latin Amerika'yı arka bahçesi olarak gördüğünü, bencil tavırları ile bölgede gerilimlere ve sayısız darbelere yol açtığını, askeri müdahaleler ile durumu kontrol altına almak istediğini, ancak bölge ülkelerine kendine karşı kışkırttığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın dünyanın farklı noktalarında ayrı ayrı bloklar oluşturduğunu, renkli devrimlere sebebiyet verdiğini de eleştirdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin Rusya siyasetindeki durumu hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini söyledi. Pervi kanala demeç veren Peskov, Biden'ın dün kamuoyuna açıklanmadan gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin Rusya iç siyasetini etkileme gücüne sahip önemli bir vaka olarak görmediklerinin altını çizdi. Rusya'nın Biden'ın ziyaretini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve bugünkü Polonya ziyareti sırasında yaşanacak gelişmeleri izleyeceğini anlatan Peskov, Varşova'daki temasların Rusofobinin yoğunlaşmasının ve yeni silah teslimatlarına gerilimin yeniden tırmandırılmasına ilişkin karşılıklı inancın devamı olacağını tahmin ettiklerini vurguladı. Peskov, Putin'in Federal Meclis konuşmasında Biden'ın Kiev ziyaretine bir yanıt vermeyeceğini kaydetti. Bu arada Peskov, Amerika'nın Rusya'ya karşı hasmane politika izlemeye devam ettiğini ve bunun kötü bir durum olduğunu kaydederek bunun farkında olmaları gerektiğinin de altını çizdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın suistimal edilmesi ve İran'a baskı oyunları başlığı altında. Batılılar İran'a karşı siyasi baskılarının devamında bu kez de İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleriyle ilgili yeni iddiaları öne sürüp İran'da %84 kadar zenginleştirmeye dair bilgilere sahip olduğunu iddia etti. Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin geçen hafta İran'da %84 zenginleştirilmiş uranyum tespit ettiğini iddia etti. Bu habere cevaben Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'daki uranyum zenginleştirme seviyesiyle ilgili basında çıkan haberlerden haberdar olduğunu ve ajansın genel müdürü Rafael Grossi'nin bu konuda İran'la istişarelerde bulunduğunu duyurdu. Ajansın doğrulama mekanizmaları sonuçlarını, buna göre ajansın yönetim kurulunun bilgilendirileceği üzerine çalıştıklarını belirtti. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu her zaman uranyum zenginleştirme düzeyi hakkında bilgilendirdi. Ve son durumda da Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin kötü niyeti ve batılı taraflarca kapsamlı ortak eylem planı COEP'e uyulmaması ve uygulanmasından vazgeçmeleri ve ahitsizlik yapmalarından sonra İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da İran'ın nükleer tesislerindeki santrifüjlerin %60 saflık seviyesinde uranyum zenginleştirecek şekilde yapılandırıldığını ve konfigürü edildiğini resmen açıkladı.
İran şu anda bile %60'ın üzerinde zenginleştirmeyi sahip değil ve ajansın ileri sürdüğü durum, numune alma yoluyla ürün toplama musluklarının yerinde %60'ın üzerinde zenginleştirmeye sahip bir uranyum parçacığı veya parçacıklarının varlığı ile ilgilidir. Bu bağlamda İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Behruz Kemalbendi ise tepki gösterdi. Zenginleştirme sürecinde bu parçacığın veya parçacıkların bulunmasının %60'ın üzerinde zenginleşme anlamına da gelmediğini söyledi. Bu nedenle Batı medyasının bu konuda yarattığı tartışmaya rağmen zenginleştirme işleminde %60'dan fazla uranyum parçaların bulunması doğal bir konudur. Ve önemli olan nihai ürünün %60'dan fazla zenginleştirilmemesidir.
Gerçek şu ki, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, batılı tarafların ve Siyonist otoritelerin baskısı altında İran'ın barışın nükleer faaliyetleri hakkında defalarca iddialarda bulunmuştur. Ancak bu iddialar, İran ve Ajans'ın işbirliği kayıtları ile uyumlu değildir. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile her zaman olumlu etkileşimler içinde olmuş ve aynı zamanda bu işbirliklerinin siyasi baskılardan etkilenmemesi gerektiğini vurgulamıştır. İran'ın barışın nükleer programına yönelik yeni iddia, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Batı medyasına teknik ve gizli bilgiler vererek bu kurumun prestijini ve statüsünü düşürmenin yanı sıra İran'a karşı bir kez daha baskı aracı rolü oynadığını gösteriyor. Uluslararası arenada İran ile ajans arasındaki işbirliğini olumsuz etkileyebilen bir durumdan söz edilmektedir. Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, Bloomberg Haber Ajansı'nda yayınlanan materyallerin kara bilgi ve dezenformasyon olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını belirterek şunları kaydetti. Ajans ne yazık ki, emperyalist ülkeler ve Siyonist rejimin baskı aracı haline gelmiştir. Atom Enerjisi Kurumu'nun görevi bu değil. Ajansın üyelerinin mesleki görevi ise üyelerine sahip çıkması ve bu uluslararası örgütün siyasi amaçlarla suistimal edilmesine izin vermemesidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejime karşı resmi bildirisi etrafında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 20 Şubat Pazartesi günü Siyonist rejime karşı resmi bildiri yayınladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 20 Şubat Pazartesi günü Siyonist rejime karşı resmi bildiri yayınladı ve bu bildirisinde Siyonist rejimin Filistin işgal altındaki topraklarında yerleşim alanlarını genişletme projesini kanadı. Bu konseyin son kararından 6 yıl sonra gerçekleşen ve Amerika'nın da çekimser kaldığı bir eylem gerçekleşti. Oy çoğunluğu ile onaylanan bu bildiride Güvenlik Konseyi bir kez daha İsrail'in yerleşim alanları inşa etme faaliyetlerinin 1967 kararlarına dayanan iki devletli çözümü tehlikeli bir şekilde tehdit ettiğini belirtmektedir. En son Aralık 2016'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama yönetimi, Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimden yerleşim inşaatlarını durdurmasını isteyen 2334 sayılı kararına karşı oy kullandı ve Siyonist rejime karşı pasif bir tavır aldı. İsrail'in geleneksel müttefiki sayılan bu ülkelerin tutumu, Filistin topraklarında sürdürülen insanlık dışı ve yasa dışı yerleşim politikasının sürdürülmesinin Siyonist rejimin batılı müttefiklerinin bile buna katılmaktan başka çaresi olmadığını gösterecek kadar haksız ve mantıksız olduğunu göstermektedir. Uluslararası toplum bu eyleme karşı tavır almadı. Bu da Siyonistlerin müttefikleri sayesinde ve onların baskıları ile oldu. Özellikle Washington'un 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oy birliğiyle kabul ettiği son Güvenlik Konseyi açıklamasına verdiği destek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin konuyla ilgili daha güçlü bir karar taslağı üzerinde oy kullanacağını açıklamasının ardından geldi. Amerika'nın vetosuna neden olabilecek bir eylemden söz etmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan taslak bildiride Amerika'nın vetosuna ilişkin endişeler nedeniyle kaldırılan Filistinlilerin işgal altındaki topraklarındaki tüm İsrail yerleşim faaliyetlerinin derhal ve tamamen durdurulması gereği vurgulandı. Amerika'nın bile Siyonist rejimin stratejik müttefiki olarak küresel mutabakata karşı çıkamadığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Siyonist rejime karşı Tel Aviv'in mağdur Filistinlere karşı onlara yönelik yasa dışı ve insanlık dışı eylemlerine yönelik artan muhalefet ilgi çekicidir.
İsrail'in uluslararası düzeyde giderek artan izolasyonunun yanı sıra Biden hükümetinin bile 1967'de işgal altındaki topraklarda yerleşim yapılarının durdurulması talebine karşı çıkmasına rağmen Siyonist İsrail'e destek vermekte vazgeçmemiş ve vazgeçmeyecektir. Çözüm sürecinin Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen iki devletli çözümün Siyonist eylemleri tarafından tehlikeye girdiyse herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Filistin temsilcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Filistin'e kayıtsız kalmamasını istedi. Uzun bir şiddet dönemine rağmen Filistinlilerin çektiği acıların her seferinde farklı olduğunu söyledi. Yeni yılda Siyonist rejimin yeni eski tedbirlerini de eleştirdi. Önemli olan nokta Yahudiler arasında bile Siyonist rejimin eylemlerine karşı büyüyen bir muhalefetin olmasıdır. Bu bağlamda New York'ta anti-Siyonist Yahudilerden oluşan bir grup olan Uluslararası Yahudi Örgütü Naturi Karta'nın bazı üyeleri Siyonist rejime karşı Birleşmiş Milletler önüne toplanarak İsrail'in elindeki işgal altındaki toprakların ve Kudüs'ün özgürleştirilmesine talep etti. Amerika'nın İsrail'in daimi destekçisi rolünü oynama politikasına rağmen şimdi Siyonist rejim politikaları ve eylemleri nedeniyle uluslararası toplumda giderek daha fazla izolasyon ve baskı ile karşı karşıya. Nitekim Siyonist rejimin 1948'de işgal altındaki bölgelerde ve 1967'de işgal edilen bölgelerde Filistinlilere yönelik canice eylemleri o kadar ağır ve haksızdır ki bu cani rejime karşı küresel bir muhalefet dalgasına neden olmuştur. Bu eylemleri eleştiren ve kınayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Güvenlik Konseyi'ndeki son açıklamanın onaylanması bu durumu açıkça göstermektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin deprem gündemi depremle ilgili devam ediyor. Son günlerde Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken depremzede bölgelere bir ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir basın açıklamasında bulundu ve Amerika ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular zaten belli, ancak pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirme arzumuz da ortada dedi Sayın Çavuşoğlu. Öte yandan yine bu sabah Hatay'da 6.4 büyüklüğünde bir yine deprem meydana geldi. Hatay'la ilgili yaşanan gelişmeler özellikle depremzede bölgelerle ilgili çok endişeyle takip edilmektedir. Bugün sohbetimizde bu deprem sonrası gelişen olayları ve haberleri, gündeme yansıyan haberleri gözden geçirmek istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Berdi Hocam. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı gibi enkaz altından 114.834 vatandaş kurtarılmıştır. Ancak şimdi deprem zede bölgelerle ilgili bazı haberler de medyaya yansımaktadır. Özellikle hırsızlık ve yağmalama gibi haberlerin gündeme yansıması ve adli yetkililerinin bununla ilgili kararlar almasını da duyduk. Öte yandan Hatay kentine büyük bir mülteci akınına ilişkin de iddiaların gündeme geldiğini duyduk. Bunlar Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yalanlandı. Şimdi genel olarak bakacak olursak bu bölgelerle ilgili durumu siz nasıl görüyorsunuz? Tabii geçenlerde depremin vuku bulduğu ilk anlarda sizinle konuşmuştuk ama şimdi durum nasıldır? Gelen yardımlar bu arama kurtarma sürecini nasıl etkiliyor? Görüşlerinizi alalım efendim.
Krizde olduğu gibi Türkiye bu depremde de bu krizde de maalesef cevap olamadı. Yani bir nevi var olan sorunları öteleyerek sadece saldırgan politikasını geliştirerek var olan tepkileri, eleştirileri bertaraf etmek istedi. Bununla ilgili yapılan yardımlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili birçok eleştiri olmasına rağmen hükümet tarafı bunu görmezlikten geliyor. Yani aslında deprem olduğu günden geç müdahale etme gibi bir sorun var. Yani bu tamamen gerek askeri birliklerin ve gerek güvenlik güçlerinin diğer yanda birçok sivil kuruluşun, hükümetin denetiminde olan sivil kuruluşun alana aktarılmaması can kaybının yüksek olmasına neden anında müdahale edilmiş olsaydı var olan sorunların boyutu bu kadar bilinmezdi. Bugün sadece kapkaç olayları, talan ve yolsuzluk olaylarını hükümet yönlendiriyor. Halbuki onun dışında var olan daha büyük sorunlar var. Bugün bölgede insanların ihtiyaçları karşılanmıyor. Birçok sivil örgütün ve halkın yardım yapmak istemesine rağmen hükümet kendi eksiklerini kapatma ve eksikler ortaya çıkmaması için bu yönlü şeyleri de önüne geçmek istiyor. Halbuki bir kolektif ve bir yardımlaşma anlayışıyla hareket etmiş olsaydı bugün o bölgedeki insanların var olan sorunları daha azaltmış oluyordu. Bunu hükümet bir nevi kendi inisiyatifini kırma gibi bir düşünceyle bu gibi yardımın önüne geçti ve biz çok sivil kuruluşun ve örgütün burada yardım etmek istediği halde bunun önüne geçti ve dış ülkelerden gelen kurtarma ekipleri de yurtta dönüşlerinde bu gibi eksikleri ortaya koydular. Yani bir nevi hükümet ve devlet onların önünü aşmakta veya hangi noktada daha etkili olabileceğini gösterme yeri gibi birçok engelleme ile karşılaşmaları istenilen düzeyde kurtarma çalışmaları yapılmadı. Hükümet bu yönüyle diyebiliriz ki sınıfta kaldı ve hala var olan sorunlarına da çözüm bulamadı. Hep kendi eksiklerini kapatma ve yandaş olan çok müteahhitin de eksiklerini örtme gibi bir çaba içindedir. Halkın sorunlarını karşısında cevap olma yerine bu gibi müteahhitlere nasıl açıklarını kapatacağı hesabı içindedir ve hükümet buna rağmen hükümet ve hükümet ortağı bu tür çevrelere saldırgan bir politika içerisindedir. Bu da adliyetlerinin göstergesi olduğu ortadadır.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Şimdi Türkiye'nin komşusu Suriye ile de ilgili biliyorsunuz bu felaket yaşandı ve aslında Suriye'ye Türkiye'de olduğu gibi yardımlar sağlanmadı. Birkaç ülke sadece Suriye'de bu arama kurtarma aslında operasyonlarına katıldı. Şimdi Batı'nın ve Amerika'nın Suriye'ye uyguladığı yaptırımları bu durumda siz nasıl buluyorsunuz efendim? İnsani bir durumla karşı karşıyayız bildiğiniz gibi. Böylesi durumlarda bu siyasetleri nasıl okumak lazım efendim?
Doğrusu burada yardımların gereği gibi yapılmadığı tek bir nedeni var ve Türkiye'nin kontrolünde olan birçok terör örgütleri işte adı altında yapılanmalar ve Özgür Suriye Ordusu adı altında aslında terör örgütünün bir yapılanmasıdır. Ve bütün engellemeleri Türkiye ve bu örgütler tarafından engelleniyor. Yani birçok ülkenin yani Amerika Birleşik Devletleri eğer bunu yapmıyorsa ama bunu yapabilecek birçok ülke olmasına rağmen Türkiye ve ona bağlı olan terör örgütü bunun önüne geçti ve yapılan yardımları da bir nevi kendi çevrelerine dağıtmak ve el koyarak kendi çevrelerine dağıtma şeklinde olduğu için yapılan yardımların da önüne geçildi. Yani bu gibi bir oluşumun tamamen engellemeye yönelik bir durumdur. Ve bu halen devam etmektedir. İkinci bir husus, Türkiye'ye karşı gelen göçler herhangi işi olmadığı gibi Türkiye çünkü burada herhangi iyi bir sınav vermediği için çevre Suriye'den bir umut olmadı. Yani bir göç dalgası bu nedenle yaşanmadı. Farklı bir neden de olsa olabilir ama yardım ve bunların daha mağdur olan depremzedeler daha rahatlama konusunda herhangi bir iyileşme olmadığı için Suriye'ye bir umut olmadı ve bu ülkelerin buraya yardım yaparken artık o çemberi aşabilmesi çok zor görünüyor. Ve ikinci bir husus Türkiye'ye bağlı olan bu Suriye Ordusu adı altında, Özgür Suriye Ordusu adı altında bölgede yaşayan insanları orada göç ettirmeye yönelik bir çaba içerisindedirler. Ve bu daki yaşayan halkın mal varlıklarına zorla el koyarak belli bir miktar, cüzi bir miktarla ellerinden alarak bir nevi diğer bölgelere göç ettirme gibi bir sorun da yaşanmaktadır. Buna karşı şu ana kadar herhangi bir devletin ve herhangi insani bir kuruluşun müdahalesi olmadığı için bu örgütler istediği gibi hareket etmektedir.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Türkiye'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili yaşanan ve çıkan son haberleri gözden geçirdiğimiz sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarınki yayında sizlere sunacağız. Sayın Bedri Fırat uzman konuğumuz idi bugünkü yayınımızda. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'in Hudeyde limanına vurması, Batı Şeria'da Filistinli direniş güçlerinin işgalci siyonistlere karşı onlarca operasyon düzenlemesi, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın, Birleşmiş Milletler'in, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik cinayetlerine karşı pasif tutumunu eleştirmesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani'nin Avrupa Birliği'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne ve vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak Avrupa Birliği'nin açıkladığı yaptırımlara İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi karşılıklı olacaktır ifadesini kullanması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Lübnan Hizbullah yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah yetkililerinden Şeyh Muhammed Yazbek, Siyonist rejimin direniş güçlerinin mücadeleleri sayesinde birçok bölünme ve ayrışmaya maruz kaldığını ve artık iç savaşla boğuştuğunu belirtti. Hizbullah yetkilisi işgal altındaki topraklarda Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz diye kaydetti. Hizbullah yetkilisi açıklamasının devamında Amerika ve müttefiklerinin Lübnan'a yönelik komplo ve yaptırımlarına işaret ederek Washington ve müttefiklerinin Lübnan'ın çöküşünü istediğini söyledi. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyit Haşim Safiyeddin ise daha önce yaptığı açıklamada Amerika'nın Lübnan'a ve tutumlarıyla aynı fikirde olmayan ülkelere yönelik yaptırımları askeri bir savaştan farksız bir savaş türüdür ve amacı insanları öldürmek ve yok etmektir ifadelerini kullanmıştı.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Yemen'in işgalci Siyonist rejimin Suriye'ye saldırılarını kınaması, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenan'ın Münih Güvenlik Konferansı'nın savaş taraftarları lehine düzenlendiğini vurgulaması, Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarına devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cam-ı Cem gazetesinde Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreterinin Türkiye'ye gönderilen sözde Siyonist yardım ekiplerinin bu ülkenin tarihi belgelerini çaldığı yönünde açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri, depremin ardından Türkiye'ye gönderilen Siyonist yardım ve kurtarma timi bu ülkenin tarihi belgelerini çaldığını belirtti. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Berbusi yaptığı açıklamada şöyle dedi. İşgalcilerin küstahlığı depremin ardından Türkiye'ye gönderilen İsrail Yardım ve Kurtarma Ekibinin 200 ila 300 yıl öncesine ait tarihi belgeleri enkaz altından çalıp güvenlik riski bahanesiyle bu ülkeden kaçmasına kadar varmıştır. Filistinli yetkili açıklamasının devamında şöyle dedi. İsraillerin küstahlığı ve işgalci ordunun insanlıktan yoksunluğu Suriye yönelik canice hava saldırısında da ortaya çıktı. Çünkü Şam yıkıcı depreminin sonuçlarından acı çekerken İsrail'in bu eylemi ırkçı Siyonistlerin insanlık dışı davranışını gösteriyor.
Hemşehri gazetesinde Arap siyasi analistin Yemen gelişmelerine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Arap dünyasındaki stratejik meseleler analisti Shruti Punia, Yemen'deki kriz ancak siyasi bir çözümle sona erebilir. Siyasi bir çözüm stratejik hedeflerine ulaşmada başarılı olmadığı için Suudi Arabistan'ın lehine diye kaydetti. Suudi Arabistan'ın batıdan aldığı devasa silahlardan elde ettiği askeri üstünlüğe rağmen Yemen'e karşı 8 yıldır sürdürdüğü eşitsiz savaşı kazanamayacağını kaydeden Punia, görünen o ki Yemen krizinde her şey bir dönüm noktasına ulaşıyor ifadesini kullandı. Söz konusu analist tüm bölgesel ve yabancı aktörler son 10 yılın en şiddetli insani krizine damgasını vuran ve yaygın kıtlıklara, kolera gibi hastalıkların yayılmasına neden olan Yemen'deki askeri çatışmayı sona erdirmek için barışçıl bir çözüm aramalıdır dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuray Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsuray Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarını sizlere aktaracağız.
Biden gizli belgeleri, sızdırma dosyası ve demokratların gerileyen durumu,
Amerika ticaret açığının rekor kırması,
milyonlarca Amerikalının doğal afetler sonucu evsiz olması,
Amerika'da intihar oranlarının artması
ve 460 milyar dolarlık bütçe açığı
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan en önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerika'da Federal Soruşturma Bürosu'nun gizli belge soruşturması kapsamında Başkan Joe Biden'in senatörlük döneminden kalma kayıtları bağışladığı Delaware Üniversitesi'ni de aradığı ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre Biden'in evinde ve kişisel ofisinde devlete ait gizli ibareli belgelerin çıkması üzerine yürütülen özel soruşturma kapsamında FBI, geçen haftalarda Delaware Üniversitesi'ni de aradı. Kaynak, üniversitede gizli belge bulunup bulunmadığına ilişkin ise bilgi vermedi. Biden, kendisinin de mezun olduğu Delaware Üniversitesi'ne 2011 yılında Amerika Senatosu'nda görev yaptığı dönemden kalma 36 yıllık kayıtların olduğu belgeleri bağışlamıştı. Hediye şartlarına göre ise söz konusu kayıtlar Biden'in kamusal görevi bittikten 2 yıl sonrasına kadar kapalı tutulacak. Ancak bu belgelerin de gizli belge soruşturması kapsamında araştırılmış olabileceği düşünülüyor.
Beyaz Saray'ın konuya ilişkin gazetecileri yönlendirdiği Adalet Bakanlığı ise henüz açıklama yapmadı. Biden'ın danışmanlarından Richard Schumer 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada Biden'ın Penn Biden merkezindeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin bulunduğunu söylemişti. Belgelerin kilitli bir dolapta bulunduğunu belirten Schumer, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise başkanın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi gizli belge daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Biden ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda şaşırdığını söyleyerek belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. Adalet Bakanlığı söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı. Son olarak 1 Şubat'ta FBI, Biden'in Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach'teki yazlık evinde de arama yapmış ancak gizli belge bulmamıştı. FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti. Bir süredir Biden'in ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Amerika'da dış ticaret açığı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %12,2 artışla 948,1 milyar dolara yükselerek 2021'de kaydettiği rekorunu yeniledi. Amerika Ticaret Bakanlığı Aralık 2022'ye ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret açığı geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla %10,5 artarak 67,4 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren ticaret açığının bu dönemde 68,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Dış ticaret açığı Kasım 2022'de ise 61 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Ülkenin ihracatı geçen yıl Aralık'ta bir önceki aya göre %0,9 azalışla 250,2 milyar dolara gerilerken ithalatı ise %1,3 artarak 317,6 milyar dolara çıktı. Amerika'nın dış ticaret açığı 2022 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla %12,2 artarak 948,1 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl rekorunu yenileyen dış ticaret açığı 2021'de 845,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Amerika'nın ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre %17,7 artışla 3 trilyon dolara çıkarken ülkenin ithalatı aynı dönemde %16,3 artışla 3,9 trilyon dolara yükseldi.
Amerika'nın Çin ile dış ticaret açığı 2022'de 382,9 milyar dolarla 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarken Kanada'ya verdiği açık 81,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Amerika'nın açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği 203,9 milyar dolar, Meksika 130,6 milyar dolar, Vietnam 116,1 milyar dolar, Almanya 73,7 milyar dolar, Japonya 68 milyar dolar, İrlanda 66,1 milyar dolar, Tayvan 48,1 milyar dolar, Güney Kore 43,9 milyar dolar, Tayland 43,1 milyar dolar, İtalya 41,7 milyar dolar, Hindistan 38,3 milyar dolar, Malezya 36,6 milyar dolar, Endonezya 24,6 milyar dolar, İsviçre 22,6 milyar dolar, Avusturya 13,1 milyar dolar, Rusya 12,7 milyar dolar, Suudi Arabistan 11,9 milyar dolar ve Fransa 11,5 milyar dolar yer aldı.
Ohio eyaletinde 5 Şubat'ta kimyasal silah olarak kullanılan fosgen gazı da taşıyan 50 vagonlu trenin kaza yapmasıyla zehirli büyük bir gaz bulutu oluştu. Ülkedeki en büyük çevre felaketi olacaktı denilen olay anında basın tarafından susturuldu. Amerika'nın Ohio eyaletinde 1. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Almanlara karşı kimyasal silah olarak kullandığı ölümcül fosgen gazı da taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle binlerce bölge sakini tahliye edildi. Ohio-Pensilvanya sınırı yakınlarında raydan çıkarak oluşan patlama sonrası ekipler daha tehlikeli kimyasalların yayılmasını önlemek için 5 gün boyunca zehirli kimyasalları kontrollü olarak yaktı.
Fosgen gazı, kusma ve solunum güçlüğüne neden olabilen oldukça zehirli bir gaz ve 1. Dünya Savaşı'nda silah olarak kullanıldı. The Guardian'da yer alan habere göre kaza sonrası oluşan patlamanın etki alanında 25 milyon Amerikalı yaşıyor. Eğer patlama 1 mil daha doğuda meydana gelseydi, Pittsburgh şehir merkezinde yanıyor olacaktı ve on binlerce sivilin tahliye edilmesi gerekecekti. Guardian'a konuşan Demiryolu Çalışanları Birliği'nin sekreteri Kamiko, yaşanan kazanın buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ifade ederek, eğer bir şeyler yapılmazsa durum daha da kötüleşecek ve bir sonraki raydan çıkma felakete yol açabilir, dedi. Amerika Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 4,5 milyon ton zehirli kimyasal madde demir yolu ile taşınıyor ve tehlikeli madde taşıyan ortalama 12 bin vagon her gün şehir ve kasabalardan geçiyor.
Vali Mike DeWine açıklama yaparken olay yerini canlı yayımlamaya çalışan muhabir Ivan Lambert polis tarafından yere itildi ve elleri kelepçelendi. Videoda ilkokulun spor salonunda tutuklandığı görülen Lambert 5 saat hapishanede kaldı. Muhabir Lambert daha sonra yaptığı açıklamada iyi olduğunu, vali konuşurken yayınımı yarıda kesmem gerektiği söylendi ifadelerini kullandı. Yetkililer olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Amerika'da lise çağındaki 17 bini aşkın öğrenci ile ergenlikte riskli davranışlar anketi yapıldı. Hastalık kontrol ve koruma merkezleri ülkedeki ergen kız çocuklarının durumunu ortaya koyan çarpıcı istatistikleri paylaştı. 2021 sonbaharında ülke genelindeki liselerde 17 bini aşkın öğrenciye ergenlikte riskli davranışlar anketi dolduruldu. Yeni verilere göre 2021'de lise çağındaki her 3 kız çocuğu biri intiharı ciddi şekilde düşündüğünü söyledi. Bu 10 yıl önceki orandan neredeyse %60 daha fazla. Her 5 ergen kız çocuğundan 3'üne yakını düzenli faaliyetlerine engel olacak kadar en az 2 hafta boyunca her gün sürekli bir şekilde umutsuz veya mutsuz hissettiğini ifade etti. Ergen kız çocuklarının yaklaşık %15'i cinsel ilişkiye zorlandığını bildirdi.
CDC'nin ergen ve okul sağlığı müdürü Kathleen Etier, cinsel şiddetteki artışın mutsuzlukla doğrudan ilintili olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı. Her 10 ergen kız çocuğunu düşündüğünüzde en azından biri ve hatta daha fazlası tecavüze uğramış. Bu gördüğümüz en yüksek oran. Gerçekten endişeye kapıldık. 2019'da tecavüze uğradığını söyleyenlerin oranı %11 iken 2021'de %14 oldu. Bu artış son derece korkutucu. Gençler bize krizde olduklarını söylüyor diyerek bu durumu acilen çözmeleri gerektiğini vurgulayan Etier, cinsel şiddetin faillerinin belirlenmesinin önemli olduğunu ancak yaptıkları ankette bu yönde bir soru olmadığını ifade etti. Marquette Üniversitesi'nde kriminoloji alanında ders veren Heather Hlavka pandeminin neden olduğu tecritlerin ev içi şiddet gibi cinsel saldırıyla da ilişkili olabileceğini söyledi. Akran zorbalığı, flört şiddeti ve evde şiddet gibi faktörlerin iyi incelenmesi gerektiğini vurguladı.
İstatistikler erkek çocukların kızlardan daha az sorun yaşadığını belirttiğini ortaya koydu. 89 sayfalık raporda kız çocuklarının alkol ve uyuşturucu kullanımından ve siber zorbalığa uğramaktan daha fazla muzdarip oldukları bildirildi. Son bir yılda intihara teşebbüs ettiğini söyleyen kız çocuğu oranı %13 iken erkeklerde bu oran %7 oldu. Mutsuzluk oranı da erkek çocuklarda yarı yarıya daha az. Maryland Üniversitesi'nde çocuk ve ergen psikoloğu Sharon Hoover, oranlardaki artışın ve cinsiyetlere göre farklılığın kendisine çarpıcı geldiğini söyledi. Uzmanlar kız çocuklarının depresyon ve semptomlarından daha haberdar veya bunları bildirmeye daha meyilli olması gibi başka faktörlerin de rol oynayabileceğini kabul ederken, rakamların doğrudan gerçeği yansıtıyor olabileceğini de vurguluyor. Dr. Corey Green de pandemi işaret ederek sosyal tecridin depresyon için bir risk faktörü oluşturduğunun altını çizdi.
Amerika Federal Hükümeti'nin bütçe açığı Ocak'ta gelirlerin düşmesi ve harcamaların artmasıyla 39 milyar dolar oldu. Amerika Hazine Bakanlığı Ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının Ocak ayında federal hükümetin bütçe açığı 39 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükümet geçen yılın aynı ayında ise 119 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Böylece bütçe dengesinde geçen senenin aynı ayına kıyasla 157 milyar dolar azalış gerçekleşti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi bütçenin 63 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.
Hükümetin gelirleri Ocak'ta geçen yıl aynı ayına kıyasla yaklaşık %4 azalarak 447 milyar dolara gerilerken harcamaları %40 artışla 486 milyar dolara çıktı. Ülkede 2023 mali yılının 4. ayı olan Ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %78 artışla 460 milyar dolar oldu. Söz konusu açık geçen yılın aynı döneminde 259 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın ilk 4 ayındaki harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9 artarak 1,9 trilyon dolara çıkarken gelirler yaklaşık %3 azalışla 1,5 trilyon dolar oldu. Amerika'nın bütçe açığı 2022 mali yılında COVID-19 salgınına yönelik harcamaların azalmasının etkisiyle %50 azalarak 1,4 trilyon dolara gerilemişti.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası Ana Dil Günü.
Dil dünyada en etkili iletişim aracıdır ve insanlar dili kullanarak birbiriyle irtibat kurar. Dil ayrıca bir toplumun sosyal davranışlarının bir bölümünü belirler. Dil, insanları birleştiren ve her ülkede milli vahdet etkeni olarak bilinen bir etkendir. Dil, her etnik grubun kimliğini koruyan bileşendir ve bu yüzden en önemli insani endeks olarak da gündemde. Ana dil, Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından dünyanın sözlü kültürünün en önemli unsurlarından biri olarak tanınmış ve bu çerçevede 21 Şubat günü UNESCO tarafından Uluslararası Ana Dil Günü olarak adlandırılmıştır. Bugün UNESCO'nun 1999 yılında düzenlediği konferansta ve dil ve kültür çeşitliliğine katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Ana Dil Günü olarak adlandırılmıştır. Çünkü gerçekte ana dil her etnik grubun veya milletin tarihi ve kültürel kimliğidir. Bu çerçevede biz de 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü dolayısıyla kısa bir söyleşi hazırladık, birlikte dinleyelim.
Küresel komünikasyonda beşeri medeniyetler sürekli yok olma tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ancak küresel gelişmelere karşı ayakta kalma gücüne kavuşan medeniyetler hiç kuşkusuz asaletini koruyacaktır. Ana dil meselesini tehdit eden süreçlerden biri küreselleşme süreci olabilir. Nitekim ana dili korumakta gösterilen her türlü zaaf durumunda bu iletişim aracı küreselleşme sürecinde zayıf düşerek yok olabilir. Son 3 asırda ise dillerin yok olma süreci korkunç ve artan bir çizgi izlemiştir. Öyle ki insanoğlu her ayda 2 dili kaybetmektedir. UNESCO'nun tahminlerine göre dünyada şimdiye kadar tanınan 6.000 dilden 3.000 kadarı yok olmak üzeredir. Bu diller hali hazırda da çok marjinal bir nüfus tarafından kullanılır ve hemen hemen hiçbirinin bekâ şansı yoktur. Nitekim dünyada kullanılan dillerin %96 kadarı sadece dünya nüfusunun %4'lük bir kesimi tarafından kullanılır.
Çeşitli küçük kavimlerin ve aşiretlerin doğal yaşam alanlarının yok olması yüzünden dağılması veya bu insanların büyük kentlere veya kamplara göç etmeyi zorlaması ana dilleri tehdit eden etkenlerden biridir. Buna göre son 10 yıllarda ormanlarda yaşayan birçok aşiret bu şekilde dilini ve etnik kimliğini kaybetmiştir. İç savaşlar ve bu yüzden mağlup kavmin geniş çapta komşu ülkelere göç etmesi bazı dillerin yok olmasına yol açan etkenlerden biridir. Modern çağ ve insan yaşamına geleneksel yapısında yaşanan değişiklikler küçük grupların yaşam alanını daraltmanın yanında birkaç belli başlı dilin dünya camiasının büyük çoğunluğu arasında yaygınlaşmasına ve bu dillerin hakimiyetine yol açmıştır. Dünyada sözlü dillerin sayısı 1200 kadar tahmin edilirken bu dillerin hemen hemen tümünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu dillerin önemli bir oranı ise Afrika kıtasında yaşayan etnik gruplara aittir. Bu dillerin sayısı ise 2000 kadar tahmin ediliyor.
Bir örnek vermek gerekirse Büyük Okyanus'ta yer alan Yeni Gine Papua adalarında 800 dil konuşuluyor. Bu dillerden bazıları nüfusu 200'den az olan topluluklara aittir. Bu adaların nüfusu toplam 7 milyonu aşmıştır. UNESCO pek fazla yaygın olmayan dilleri çok yaygın olan dillerin yanında bekâ şansı tanımak gerektiğini savunuyor. Böyle bir çaba her dilin bir etnik grubun veya milletin kültürel kimliğini ve bireysel kişiliklerinin gelişmesinde ifa ettiği role bakıldığında küresel kültüre katkı sağlayabileceği kesindir. Kuşkusuz her dilin ölümü, yerkürede yaşayan insanların tarih, edebiyat ve kültürünün bir parçasının yok olması anlamına gelir. Bu yüzden yerel ve bölgesel iletişimlerde insanoğlunun medeni altyapı temellerinden biri ana dili korumaktır. Nitekim bu diller dünyanın birçok insanı için bir miras ve kuşaklar arası bir hazine olarak gündemdedir.
Ana dil gerçekte bir bebeğin gerçek dünya ile iletişim kurmasının ilk aracıdır ve bebek, annesi onunla irtibat kurduğu sözcükler ve kavramlardan yararlanarak dış dünyası ile irtibat kurmaya başlar. Bir başka ifadeyle bebeğe kişilik ve kimlik kazandıran ilk etken ana dilidir. Gerçekte ana dil her şeyden daha çok bir insan için çeşitli kavramları ve mıstaklarını idrak etmek ve anlama imkanı sağlar ve çeşitli şeylerle irtibat kurmaktadır. kurmasını kolaylaştırır. Belki bu yüzden Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de her kavme o kavimden bir peygamber gönderdiklerini ve böylece o peygamberin kendi kavmine hakikatleri o kavmin diliyle açıkça beyan etmesine imkan tanıdıklarını buyuruyor.
Güney Afrika'nın ilk siyasi cumhurbaşkanı Nelson Mandela, ana dili muhatabın kalbini nüfuz etmenin en önemli aracı olduğunu ve iletişim kurmakta çok etkili olabileceğini belirtiyor. Mandela şöyle diyor, eğer bir insanla anladığı dille konuşursanız sözünüz beynine işleyecektir. Ama eğer bir insanla ana diliyle konuşursanız o zaman sözünüz kalbine nüfuz eder. Dillerin çeşitliliği ise ilahi muhibet ve mucizelerden biridir. Nitekim Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de insanlara hitaben onları bir kadın ve bir erkekten yarattığını ve daha sonra çeşitli milletlere ve aşiretlere ve soylara ayırdıklarını buyuruyor. Gerçekte eğer dil ve etnik çeşitlilik iyi bir şey olmasaydı, Yüce Allah da mahluklarını çeşitli etnik gruplara ayırmaktan kaçınır ve hepsini aynı dilden ve aynı ırktan yaratırdı. Oysa böyle yapmadı.
İranlı antropoloji uzmanı Dr. Fukuhi şöyle diyor, İran medeniyeti ve kültürü en azından 10 bin yıldan beri bir dizi medeniyetlerden ve kültürlerden oluşmuş. İran medeniyeti ve kültürünün bir özelliği çok dilli ve çok kültürlü oluşu ve farklı yaşam tarzlarını ve farklı giysilerden farklı yemeklere kadar büyük bir çeşitliliği kapsamaktadır. Bu durum günümüz İran'ı 21. yüzyılın başında dünyanın eşine ender rastlanan hazinelerinden birine çevirmiştir. Bu topraklarda on binlerce yıl yaşamış milyarlarca insanın toplu çalışmasının ürünü olan Fars dili ise hepimizin kıymetini bilmesi gereken bir mirastır ve günümüzde dünyanın ilk 10 veya 15 büyük dilinden biridir. Ancak biz dünyanın Arapça, Kürtçe, Türkçe vesaire temel dilleri olan ve aynı zamanda dil bilimi bakımından değil de kültürel bağlamda İranlı dillerden sayılan çeşitli dillerin arasında yaşadığımız için şanslıyız ve bu eşsiz şansı değerlendirmeliyiz.
İran topraklarında birçok azınlık da yaşıyor ve bu azınlıkların her biri kendi dilini konuşuyor ve farklı aksanlardan ve şivelerden yararlanıyor. İran anayasasında da tüm kavimlerin haklarını savunmaya ve her türlü ırkçı yaklaşımı engellemeye yönelik olan bazı maddeler yer alıyor. Örneğin İran anayasasının 19. maddesinde İran milleti hangi kavimden veya aşiretten olursa olsun eşit haklara sahip oldukları ve renk, ırk, soy ve dil gibi etkenleri imtiyaz sayılamayacağı vurgulanıyor. Buna göre ve bu hakların en önemli olanlarından biri kültür ve dil hakkı olduğundan çeşitli kavimlerin kültür, dil ve edebiyat alanında eşit haklardan yararlanmaları gerekiyor. Yine anayasanın 3. maddesinin 9. bendi de tüm maddi ve manevi alanlarda her türlü haksız ayrımcılığın bertaraf edilmesine ve herkes için eşit imkanlar tanınmasına vurgu yapılıyor.
İran Anayasası'nın 20. maddesinde milletin tüm bireyleri ister kadın ister erkek yasaların himayesi altında oldukları ve hepsi İslam ilkeleri çerçevesinde insani, siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel haklardan yararlandıkları vurgulanıyor. Bu yüzden anayasanın 15. maddesi İran milletinin resmi ve ortak dili ve yazısı Farsça olduğu ve tüm resmi belgelerin ve yazışmaların ve metinlerin ve ders kitaplarının bu dilde ve bu yazıda olması gerektiği belirtiliyor. Ardından hemen yerel ve etnik dillerden basında ve kitle iletişim araçlarında yer alarmak ve okullarda edebiyatının ders verilmesi Farsçanın yanında serbest olduğu vurgulanıyor. İran'da Kürdistan Üniversitesi'nde Kürt dili ve edebiyatı branşının açılması ve yeni eğitim yılında Kürdistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kürt dili ve edebiyatının ders müfredatına eklenmesi ve ayrıca Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu'nda yerel dillerde yayın yapılması da anayasada belirlenen bu hakkı hayata geçirmeye yöneliktir.
İsviçreli dil bilimcisi Susur şöyle diyor. Modern dünyada gerçi dil bir iletişim aracı olarak telakki ediliyor. Ancak dil sadece iletişim aracı değildir. Dil dünyayı ve varlığı oluşturan şeydir. Ve gerçekte insanın dünya görüşünü şekillendirir ve insanların kişiliğinin şekillenmesinde de önemli rol ifa eder. Eğer bir insanı yok etmek istiyorsanız ana dilini ondan almanız yeterlidir. Ana dil çeşitli kuşaklar için miras bırakılan zengin kültürel bir hazinedir ve gelecek kuşaklar için korunması gerekir. Ana dil göz ardı edildiği takdirde yeni kuşaklar ana diline ve kültürüne yabancılaşır ve unutur. Gerçekte her dil o dili konuşan insanların kültürünü yansıtır, kimliklerini yansıtır, dünyalarını anlatır. Dil canlı bir nesnel gibidir ve onu konuşan insanlar da bir arada yaşar, onlara dünyalarını beyan ve idrak etmekte yardımcı olur ve bazen de ölür. Özetle dil de onu konuşanlarla birlikte yaşar.
Muhterem dinleyiciler, Uluslararası Ana Dil Günü isimli programı dinlediniz. Hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.